Bir yerlerde okumuştu Cem. İnsan beyninde müziğin algılanmasıyla görevlendirilmiş özel bir bölge vardı. Ard arda dizilen seslerin bütünlüğünü ve ahengini işte beynimize yerleştirilmiş olan bu bölge çözüyor ve bize melodi olarak algılatıyordu. Beyinlerinin bu bölgesi hasara uğrayan insanlar, musiki denen şeyden bütünüyle yoksun kalıyorlardı. Belki Bursalı İbrahim Hakkı'nın kastettiği buydu. Musiki'den haz almayanlar, tedaviye muhtaç, fasidül mizaç insanlardır derken. Yoksa beyinleri sapasağlam durduğu halde kullanılmayan, atalet atrofisiyle küflenmeye terk edilen kimseleri mi anlatıyordu? Her neyse, insan denen yaratığın planlanmasında musiki unsurunun önemli bir yer teşkil ettiği ortadaydı. İnsanın maddi ve manevi yapısını bir arada göz önüne alan bir planlamaydı bu, besbelli. İnsanı yaratan, ona bir şeyler yaşatmayı dilemişti. Yaşadıklarını anlayacak bir akıl, anlatacak bir de dil vermişti. Aklın yetmediği yerde kalp vardı. Dilin yetmediği yerde ise Rabbi ona bir başka lisanı bağışladı. Neler dinledi o lisandan, neler anlattı o lisanla insan. Ona bir kendi, bir de Rabbi bilirdi. Hatta kendisinin bildiğinden de pek emin değildi. Yalnız bildiği bir şey vardı, onu da Necip Fazıl'ın diliyle söyledi. Ben o kutsi nefesin üflediği kamışım. Ses onun, ben imzamı atmışım, atmamışım. Musiki'yi bilmeyen insanların gezegeninde geçirdiği ilk günden sonra Cem artık bir şeyden iyice emin hale gelmişti. Hayat bütünüyle ayrıntılardan ibaretti. Her şey, evet her şey tek başına ele alındığında bir ayrıntıdan başka bir şey olarak görünmüyordu. Ve her şey eğer evrim, tabiat, madde gibi kavramların açısından bakılacak olursa vazgeçilebilir bir ayrıntıydı. Renkler olmasa da olur. Gün batımı olmasa da olur. Mevsimler olmasa da olur. Koku olmasa da olur. Tat olmasa da olur. Hiçbirisi hayatta kalma mücadelesi için gerekli olan bir şey değildi bunların. Ya sesin güzelliği, ya müzik, ya müziğin tınısını, namesini, melodisini çözecek bir beyin, anlayacak bir kalp, zevk edecek bir ruh. Ayrıntının, ayrıntının ayrıntısı. Lakin bu ayrıntıların kendileri bir yana dursun, onların üçüncü göbekten birkaç ayrıntısı hayatın içinden çekilip alındığında geriye kalan şeyin ne kadarı hayat sayılabilirdi? Gün batımını, mevsimleri ve müziği bilmeyen gezegendeki insanların yaşayışına bakılacak olursa ortada hiçbir problem yoktu. Daha üst seviyede bir hayattan haberi olmayanlar için elde olanlar mutluluk aracı olarak yetiyordu. Göl kenarında gün batımının fotoğrafını görünceye kadar. Fotoğrafa dalıp gitmiş yaşlı adamın gözlerinde derin mi derin bir özlem okudu Cem. Uzaklarda, çok uzaklarda, henüz görülmemiş bir rüyalar ülkesinin özlemiydi bu. Orada göller, orada gün batımları vardı her şeyden önce. Daha da kim bilir neler vardı. Neredeydi o gezegen? Hangi güneşin ülkesinde, hangi galaksinin derinliklerinde? Orada bir gün geçirmek için insan ömrünün yarısını verse, çok yüksek bir fiyat ödemiş sayılır mıydı? Gözleri bir daha daldı yaşlı adamın. Bu defa bakışlarının odak noktasında bir karabatak sürüsü vardı. 8 kuşluk bir sürüydü bu. V biçimini almış, denizin biraz üzerinde düz bir hat boyunca düzenli bir şekilde uçup gidiyorlardı. Küreğin ağırlaşmaya başladığını hissetti. Gerçi çok hoşlanmıştı ama bu iş için idmanlı değildi. Cem tekrar küreğe geçti, kıyıya doğru yöneldiler. Yaşlı adamın rüyalar ülkesindeki ilk kayık gezisi 1,5 saat kadar sürdü. Önceleri bir hayli tedirgindi. Sandalın sallanışı onu pek ürkütmüştü. Fakat çok geçmeden mavi gök ve mavi deniz onu büyüsüyle kuşatıvermişti. Dalgalar hoş bir meltem, küreğin şıpıltıları derken karabataklar ve martılarla tanıştı Cem'in konu. Birer ikişer başlarının üzerinden geçen yahut yanı başlarında suya dalış yapan martılardan hoş bir ürperti almıştı. Yabancı yaratıklarda ne de olsa, gerçi Cem'in telaşsız hali onlardan bir zarar gelmeyeceği konusunda güvence verir gibiydi. Ama insan dışında bir canlıyı ilerlemiş yaşlarında ilk defa gören bir insana bunu anlatmak pek kolay olmamalıydı. Fakat çok geçmeden onlara da alıştı adamcağız. Yine de ürpermeye devam etti. Bu defaki hayranlıktan ileri gelen bir ürpertiydi. "Beyazlık benim gezegenimde saflığı simgeler," dedi Cem. "Ya bunlar?" dedi adam. "Kuşlarımız," dedi Cem. "Bunlardan başka daha binlerce tür kuşumuz var bizim." "Konuşurlar mı?" diye sordu adam. "Anlaya anla evet," dedi Cem. "Fakat bizim buralarda onların dilinden anlayanların sayısı fazla değildir." Adam başını salladı. Anladığından mı, anlamadığından mı, orasını pek anlayamadı Cem. Yanaşmışlardı. İskeleye önce o atladı, sonra konuğunun elinden tutarak onu kayıktan indirdi. Sahil boyunca yürümeye başladılar. Ağaçlar ve çimenler ve çiçekler, sonra güvercinler ve serçeler ve kargalar, birkaç tane de kedi köpek, birkaç saatlik bir zaman dilimi içinde hayret duygusunu bu kadar yoğun bir şekilde yaşarsa insan, acaba gerçekten yaşadığından emin olabilir miydi? Cem, konuğunun birkaç defa kendi kendisini çimdiklediğini fark etti. Gülümsedi. "Çok sürmez, alışırsın gibilerden." Adlarını sordu yaşlı adam gördüklerinin. Cem cevaplandırdı. "Bu ne?" "Papatya." "Bu ne?" "Kelebek." "Bu ne?" "Çınar ağacı." Çınar ağacının bir yaprağına uzandı adam. Yokladı, okşadı, inceledi. Sonra yaprakları saymaya kalktı. Birkaç teşebbüsünde başarılı olamayınca vazgeçti. Cem'le beraber kabaca bir hesap yaptılar. 500 bin civarında dediler. Sonra da çınarın gövdesini inceledi adam. Toprağa nasıl yerleştirilmiş olduğunu anlamaya çalıştı. Cem de ona çınarın topraktan nasıl yeşerdiğini anlatmaya çalıştı. En sonunda çareyi bir otu topraktan söküp köklerini göstermekte buldu Cem. 2 saat civarındaki yürüyüş süresince Cem birkaç ciltlik kitabın bilgisini konuğuna aktardı. Neyi ne kadar anlatabildiğinden hiç mi hiç emin değildi. Bir şey anlattığını sanırken farkına varmadan konuğunu yeni bir bilmeceyle karşı karşıya bırakıyordu. "Bu ne?" "Ot." "Ya bunlar?" "Kökler." "Ne iş yaparlar?" "Topraktan besin toplarlar." "Besin ne demek?" "Büyümek için onu kullanırlar." "Bunlar büyüyor mu?" "Bu gördüklerinin hepsi büyüyor. Büyümeden önceki hallerini bana gösterebilir misin?" Cem etrafa bakındı. Çimler arasındaki birkaç gelincikten bir tanesinin ortasından bir çeyiz bohçası gibi inceden inceye işlenmiş mahfazayı kopardı, onu açıp konuğunun avucuna birkaç tohum döktü. İşte bu kadar. Bundan sonrası bitkilerin, yaprakların ve çiçeklerin renkleri ve desenleri üzerinde cereyan eden birkaç yüz soru ve cevaplık uzun mu uzun bir diyalogtu. Cem'in uzak gezegenden gelen konuğu hayret üstüne hayret etmekten yorgun düşmüş bir halde yolun kenarına çökmüş, elini dizlerine, çenesini ellerinin arasına dayamış, uzaklara dalıp gitmişti. Derken gelip geçen insanları incelemeye başladı. Kimi aceleyle koşuşturuyor, kimi aylak aylak dolaşıyordu insanların. Birbiriyle konuşanları, kol kola yürüyenleri, Walkman kulaklığından dışarı sızan gürültünün temposuna uygun adımlarla yürüyenleri uzun uzun inceledi yaşlı adam. "Sizin insanlarınız niçin bu kadar ciddi?" İşte bu Cem için beklenmedik bir soruydu. "Anlamadım," dedi. Bir baksanıza, şu insanlar arasından kaç tanesini gülerken görebiliyorsunuz? Cem, niçin gülsünler diye sormadım. Adamın neyi kastettiğini anlamıştı. Onu kolundan tutarak kalkmasına yardım etti. Sonra elini konunun omzuna attı, beraberce yürümeye başladılar. Bizim, dedi Cem, gereğinden fazla ciddi işlerimiz var. Yaşlı adamın gözleri bir denizde, bir ağaçlarda, bir de geçen insanlardaydı. Sırayla üçünü de tarıyor, sonra tekrar başa dönüp tekrar taramaya başlıyordu. Bu gezegende geçirdiği zamanın her karesini hafızasına bütün ayrıntılarıyla nakşetmek istiyordu. Cem devam etti. Her şeyden önce bizim kavgalarımız var. Neyin kavgası bunlar? Özetle hayatın diyelim. Yolda kavga ederiz, işte kavga ederiz, evde kavga ederiz. Adamcağız ötesini sormadı. Nasıl olsa anlamayacağı bir cevap alacaktı. Cem de devam etmedi çünkü devamı anlatılabilecek gibi değildi bu öykünün. Savaşlarımız var diyemedi. Çeşit çeşit silahlarımız var diyemedi. Biz bir savaşa tutuştuk mu şu gördüğün mavi gökler, mavi denizler kan gölüne döner diyemedi. Bir süre sessizce yürüdüler. Gün akşam üstüne dönmüştü. Sağ tarafta rengarenk bir ufuk ve haleli sular, sol tarafta rengarenk çiçekler ve ağaçlar, üstlerinde de uçuşan bembeyaz martılar vardı. Yalnız bunlara dönüp de bakan yoktu. Anlamıyorum, anlayamıyorum, dedi Cem'in uzak gezegenden gelen konu. Benim gezegenimin insanları böyle bir dünyada bir gün geçirmek için neler vermezlerdi. Bizim bundan daha önemli işlerimiz var, dedi Cem. Ciddi olup olmadığı anlaşılmıyordu. Adam kalan hayret duygusunun son kırıntısında kullanarak sordu. Ne gibi? Mesela televizyon seyretmek gibi. Şu insanların niçin koşuşturduklarını sanıyorsun? Her birinin her akşam asla kaçırmaması gereken bir dizisi vardır mutlaka. Bir süre sessizce yürüdüler. Sonra yaşlı adam ani bir harekette durdu. Önce deniz tarafına baktı uzun uzun, sonra döndü, ağaçlar ve çiçekler üzerinde gözlerini gezdirdi. Sonra insanlara baktı, sonra da Cem'e döndü. Ben dedi titreyen dudaklarla, ben gezegenime dönmek istiyorum. Uzak gezegenden gelen konuğunu uğurladıktan sonra Cem daha önce kışı uğurladığı yere döndü. Ovayı bıraktığı yerde buldu Cem. Fakat mevsim bıraktığı yerde değildi. Ne karlar vardı ortalıkta ne kardelenler. Sessiz ve beyaz dağ yamacı gitmiş, yerine rengarenk cıvıl cıvıl bir dünya gelmişti. Kardelenler gitmiş, kardelenlerin verdiği haber gelmişti. Hem de ne haber? Bahar geliyor demişti kardelenler. Ve işte bahar gelmişti. Çorak gezegenden buraya ayak basan birisi, ölüyken dirildiğini sanırdı yahut dünyadan göçüp de cennete gözünü açtığını. Orada da taşlar vardı, toprak vardı. Fakat buranın taşından, toprağından canlar ve renkler fışkırıyordu. Renkleri saymaya çalıştı Cem. Her şeyden önce yeşil vardı. Göz alabildiğine uzayıp giden, tepeleri aşıp diğerini kaplayan, ard arda tepeler boyunca sonsuzluğa uzanan bir yeşil. Hayır, bir değil, birçok yeşil. Açığıyla, koyusuyla, sarıya çalanıyla, kırmızı veya maviye doğru kayanıyla, yeşil ve yeşil ve yeşil. Yerden hayat fışkırmış, gökten huzur inmiş, ikisi yeşil olup görünmüş, öyle anlaşılıyordu. Birkaç yeşil tepeyi açtıktan sonra Cem alabildiğini açık bir alana geldim. Biraz ileride ağaç olarak yaşlı bir karaçam vardı. Hepsi o kadar. Geri kalan şey yine yeşillik ve yeşilliğin üzerindeki renk öbekleriydi. Sarı, beyaz, turuncu, eflatun ve tonları. Bir de bütün bu renklerin arasından indifa eden bir yanardağın lavları gibi fışkıran al mı al gelincikler. Renkleri hepsinden canlıydı gelinciklerin, boyları da hepsinden uzundu. Uzaktan bakıldığında diğer bütün çiçeklere hakim bir halleri vardı. Yakından bakıldığında ise hepsinden sade bir çiçek görülüyordu. saf ve sade bir çiçek, saf ve sade bir renk, saf ve sade bir güzellik. Yine yolculuk göründü dedi uzaylı Cem. Dünyalı nereye diye sormadı. Cem uzaylı versiyonunun gözlüğünü gözüne takmış, fikrini başına geçirmiş şekilde taze bir gelincik sapının içindeydi. Sap sağa sola ince uzun yeşil yapraklar aça aça yükseldi. Bir süre sonra sadece yükselmeye başladı yaprak açmadan. Yükseldi, yükseldi. Besbelli sapın üst kısmı saf ve sade bir güzelliği vurgulamak için başka şeylerden arındırılmıştı. Derken bir yeşil tomurcuk belirdi sapın ucunda. Tomurcuk büyüdü ve dolgunlaştı. Başını yere eğmiş, masum bir tevekkül heykeliydi tomurcuk. Sonra tomurcuk sap tarafından yarılıverdi sessizce. Cem'in bulunduğu ölçekte bu göklerin yarılışı ve gül gibi kızarışıydı. Kimi gün doğumunda seyrederdi böyle bir manzarayı, kimi bir yıldızın yüz milyonlarca yıl süren doğuşunda, kimi kainatın yaratılışında. Bütün bunların özetini bulmak isteyense bir gelincik goncasının içinden bakabilirdi hayata, tıpkı Cem'in baktığı gibi. Tomurcuk açıldıkça açıldı, aralıktan kor dudaklar uzandı. Öpücükler gitti ve geldi rahmet eseriyle onların seyircileri arasında. Ve bir sabah güneşin altında yeşil tomurcuk usulca çayıra düşüverdi. Dört tane katlanmış yaprak birer birer açıldı. Kırmızının en canlısı, en hararetlisi, en tazesi fışkırdı açılan yapraklardan. Bu bir gelincin hayata gözünü açtığı an yahut bir alemin yaratıldığı andı. İnsanın bakış açısı hangisini kuşatabiliyorsa. Gelincik duaya durdu. Güneş vurdukça parladı gelincik, rüzgar dokundukça sallandı. Çiçek narin mi narin, sapı ince mi inceydi. Güneş narin çiçeği parlattıkça parlattı. Rüzgar ince bedeni okşadıkça okşadı. Kor dudaklar sağa sola döndükçe Rabbini övüp durdu. Onlarcası, yüzlercesi, binlercesi peş peşe açtı gelinciklerin. Ovalar bir narin çiçeğin rengine büründü. O gün rüzgar, akşama kadar gelinciklerin haberini taşıdı bir ovadan diğerine. Daha önce kar altında rüzgarın musikisini dinlemişti Cem. Ondan evvel de göl yüzeyinde kar tanelerini. Bu defa da bahar korolarının arasındaydı. Yahut yeryüzünün bütün zikir meclisleri bir halka olmuş, Cem de onların tam ortasına düşmüştü. Yer, gök, geçmiş ve gelecek bütünüyle bir övgüden, bir şükürden, bir zikir ve tesbihten ibaretti artık. Başka hiç ama hiçbir şey yoktu. Gelinciklerse göklerde ve yerde, geçmişte ve gelecekte dile getirilenlerin en belagatli bir özetini sunuyordu dinleyenleri. Cem çiçeğin tam ortasında, çiçek yapraklarının alt kısmına isabet eden ve en az kırmızının kendisi kadar parlak bir siyah renkten oluşan deseninin bir kenarına ilişmişti. Gelincik sallandıkça açılan yaprakların arasından dünyaya göz atmaya çalışıyordu. Ballı babalar, papatyalar, sarı çiçekler hızla gelip geçiyordu gözünün önünden. Ara sıra da gün ışığı gözünü alıveriyordu. Onlardan her birinin ayrı bir sesi vardı. Tıpkı renkleri ve şekilleri gibi. Ayrı seslerden ayrı sözler çalınıyordu kulağına. Fakat gelişi güzel değildi işitilenler. Hepsi bir muhteşem ahenk içindeydi. Neyler inledi, teller titredi, seslerin en latifi yükseldi yerden göklere doğru. Başını yukarı çevirdiğinde daha önce hiç görmediği cinsten kuşlar gördü Cem. Sanki martılar, sanki güvercinler veya kumrular üşüşmüştü ovaların üstüne. Yükselen seslerden her birini onlardan biri kapıyor, kaptığı gibi uçup gidiyordu. Ne yerden sesler eksildi gün boyunca ne de gökten kuşlar. Cem ise günün ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini ayırt edebilecek durumda değildi.